Ayrım 6.
İçten bir mektup yazdım. Vledek Ozveski kısa bir süre için Galiçya'ya gitmek, sonra da sınırın yakınlarındaki SP ya da Katowice'ye geçip bizim için çalışmak istiyor. Onu merkez büroya taşıması için kandırmaya çalışıyorum. Bekleyelim biraz. Ben dönünceye kadar burada kalmasını sağlamaya çalışıyorum. Dipnot: Vladislav Ozveski SDKP'de çalışmıştır. Merkezi taşımaktan büyük bir olasılıkla ülke dışındaki Polonya Sosyal Demokrat İşçileri Örgütü'nün Zürih'ten Berlin'e taşınması kastedilmektedir. Onunla aram çok iyi. 5 mark ödünç verdim. Zavallı adam işsiz. Yaptığı eşek şakası yüzünden Gut'u bir güzel aşladı. Dipnot: Stanislav Gut, ülke dışındaki Polonya Sosyal Demokrat İşçileri Örgütü'nün öteki lideri. Geri döndüğümde beni Rosta ve Zeba ile tanıştıracak. Onları da elde etmeye çalışacağım. Dipnot: Michael, Klosta ve Zaba SDKP'de çalışmışlardır. 5. Heitmas Sesen, No 3835, Akta 1979, VH 98 bugün elime geçti. Aynen şöyle deniyor. Aşağıda imzası bulunan polis müdürlüğü, Rosalie Lübeck'in evli, doğumu Lüksemburg tarihinde Zamotskat'ta evlenerek Prusya vatandaşlığına geçtiğini tasdik eder. İş bu belge dış ülkelere seyahat için tertiplenmiş olup 5 yıl süreyle geçerlidir. Tarih ve Weisheit'in imzası. Bütün kimliklerimi ayrı bir zarfa koyup yanıma alacağım. 6. Sana yazdığım gibi Zosio, dipnot, Joseph Lüksemburg, 1868-1936. Lüksemburg'un Varşova'da yaşayan ve doktor olan en küçük erkek kardeşi, Lüksemburg'un öteki kardeşleri Anna Atsa, doğumu 1858, yabancı dil öğretmeni, Mikolaj, doğumu 1860, tüccar ve Maximilian Munio, doğumu 1866, iktisatçı, hepsi Varşova'da yaşamışlardır. Dankar için doktora tezinin basılması için bana 130 gümüş ruble teklif etti. Hemen ödeyecekler, onun için üzülme. Borç tabii, bir yıllık. Ayrıca sevgili zavallıcıklarım bana 10 mark göndermişler. 7. Winter'a senin önerdiğin gibi davranacağım. Anlaşacağınızı sanıyorum efendi adam. Her ne kadar barbarsa da. 8. Bebele yazmayacağım, yararı yok. Beni yaptıklarımla bilsin. 9. Kasensler'deki Jour Fix bomboş. Saçma sapan bir şeydi. Gelenlerin hepsi ahmaktı. 10. Para konusunda hiçbir sorun yok. Ay başına kadar idare eder. Sağ ol. 11. Ben burada yokken eğer istersen kitapları ve Beethoven'ı kuzene gönderebilirsin. Eve o bakacak. Dipnot: 7. mektupta da sözü geçen kişi akraba değildir. 12. Karol Lübeck ve Kasp Zak'a yazdım. Dipnot: Marcin Kasp Zak, işçi. 1889'da Lüksemburg'un Polonya dışına kaçmasına yardım ettiği söylenir. İkinci Proletarya'nın Büyük Proletarya olarak bilinen birincinin ardından yayın hayatına girmiştir. Kurucu ve yöneticilerinden SDK PIL'de çalışmıştır. Lüksemburg'un yakın çalışma arkadaşıdır. 1903'te inşaattan düşerek ölmüştür. Dergileri, gazeteleri gönderdim. 13. Cuma günü mektubun için burada benden fazladan 40 pfennig posta parası aldılar. Seni gidi küçük maymun. Lütfen biraz pelür kağıdı satın alır mısın? Her zaman olduğu gibi mektuplarının en sonundaki birkaç kişisel sözcüğü büyük bir açlıkla okuyorum. Nedense nedenini gerçekten bilmiyorum. Beni etkilemiyorlar. Seni iyi, sevecen, yumuşak olarak düşünemiyorum. Kendimi de artık. Senin küçük çütçan olarak düşünemiyorum. Sen beni hala öyle görsen bile. İçimde bir yerlerde öyle bir suskunluk, öyle bir donukluk var ki gündelik işleri makine gibi yapıyorum. Korku ya da istek duymadan. İçim bomboş. Elbette seni sürekli olarak düşünüyorum ya da daha doğrusu varlığını sürekli olarak duyumsuyorum. Garip, şimdiye kadar hiç bu denli yalnız olmadım. Koskoca bir şehrin ortasında bir yabancı. Görevlerim ağır, enerjim hafif. Sana danışmam mümkün değil. Ama aldırmıyorum ve sakinim. İçimde her şey derin bir uykuya dalmış gibi. Yalnızca yazmam gereken yazılar kafamın içinde sürekli olarak dırdır ediyorlar. Zaman bulabilecek miyim ya da yazacak gücü? Gördüğün gibi işten söz ediyorum, senin üslubunca. Belki de haklısın. Belki de 6 aya kalmaz sonunda idealindeki ben'e dönüşürüm. Umarım o atın kaderi olmaz benimki de. Hani her gün daha az yem yemeye alıştırılıp da günün birinde. Bana baksana, bırak üzülmeyi, kendinden söz et bana. Neler yaptığından. Saydayız'da neden daha sık gitmiyorsun? Saçma, ya Wolf'a yazdığın o mektup? Dipnot, Julius Wolf, Zürih Üniversitesi İktisat Profesörlerinden Lüksemburg'un hocası. Sonuç olarak karşılıklı konuşabilecek misiniz? Düzeltmem için ikinci müsveddiyi gönderecektin. Buradaki barbar Hunlardan ve Berlin'den nefret ediyorum. Senin. Kahvaltıda yumurta yiyor musun? Yoksa ondan da mı vazgeçtin? Yaz bana. Saat 4'te ne içiyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun? Biraz kafanı dinlemeye fena halde ihtiyacın vardı. Umarım şimdi vakit bulabiliyorsundur. Varskiler'e yaz. 10. mektup. Legnica, Salı sabahı, 14 Haziran 1898. Duyo, dünkü toplantı çok başarılı oldu. Wroclaw'dakinden de iyi konuştum. Yoldaşlar benden hep burada kalmamı istediler. Bana çiçek verdiler. Polis çok efendice davrandı. Her köşe başına konuşmama ilişkin koca koca ilanlar asılı olduğu halde belge filan istemediler benden. Bugün Goldberg'de konuşacağım. Buradan bir saat uzaklıkta. Yarın da Kralevska Huta'daki seçim bürosunda çalışacağım. Ah o Allah'ım cezası Winter. Dresden'de, Leipzig'de falan konuşsam büyük tepkiler uyandırırdı eminim. Ama ne yapalım, ona ihtiyacımız var. Hem zaten konuşma seçim sonuna kadar bekleyebilir. Ya da belki seçimler tekrarlanırsa bir ara zaman bulabilirim. Gene de hayıflanıyorum çünkü yeni bir konuşma yazmam gerekecek. Brans da burada konuşacaktı ama hastalanmış gelmedi. Kerehuta'da senden mektup bulacağımı umuyorum. Neden şu vatandaşlık işinden hiç söz etmiyorsun? Dipnot. Aslında senin şehir meclisin biçiminde geçiyor. Jogues Zürih'te İsviçre vatandaşlığı için başvurmuştu. Jogues'in Berlin'e gelmek istemediği için sessizce geçiştireceği bu konuya Lüksemburg ısrarla geri dönecektir. Jogues'in bir başka bahanesi de doktora tezini bitirmekti. 7., 30., 37. mektuplar. Serdellere ve Varskilere kart atıyorum. 11. mektup. 15 Haziran 1898 Legnica. Diyor Goldberg'e geri döndüm. Kerehuta trenini bekliyorum. Dün Goldberg'te her şey mükemmeldi. Toplantı salonu tıklım tıklımdı. Binanın dışı da doluydu. Pencerelerden içeriye bakabilmek için birbirlerinin sırtlarına binmişlerdi. Yoldaşlar şimdiye dek böyle bir kalabalık görmediklerini söylediler. Sosyal demokrasi için Hoh'tan sonra 3 kere alkış aldım ve bugün ayrılmadan önce nefis bir gül ve mignote buketi verdiler. Kerehuta'ya dönüyorum. Bugün ve yarın orada kalacağım. Oradan nereye bilmiyorum. Belki Berlin'e geri döneriz. Eğer Brons ikinci seçimlere Runov katılmayacaksa. Katılırsa benim gitmeme izin vermeyecektir. Ben de aslında bir sürü değişik küçük yerde konuşacağıma tek bir bölgede yoğun olarak çalışmayı yeğlerim. Bakalım göreceğiz. Belki bir yolunu bulur Dresden'de konuşurum. Bence en iyisi de bu olur. Winter'da senin mektubunu bulmayı umuyorum. Ağzından öperim. Senin. Çok yorgunum. Bütün param bitti. 12. mektup. Berlin, Cuma, 24 Haziran 1898. Kardeşlerim çok kızdılar ve beni fena halde azarladılar. Büyük bir patırtı. Neymiş? Ben kadir kıymet bilmez bir domuzcuk olarak senin kolon provaları üzerindeki çalışmaların için bir çiftler etmek cüretini göstermişmişim. Dipnot. Jogues, Lüksemburg'un tezini yayınlanmak üzere düzeltmiş ve gözden geçirmiştir. Ayrıldıktan sonra da onun yazılarını düzeltme ve gözden geçirmeyi sürdürecektir. Bakınız, 91. mektup. Ben de korktum. Diodio'nun düzeltilerini aynen ikinci provalara geçirdim. Yalnızca ön sözün başlangıcını olduğu gibi bırakmaya katı kalbim el verdi. Şaka bir yana o bölümü atmam mümkün değil. Umarım sen de bütün çalışmamda bir tek yer benim istediğim gibi kalacağı için beni affedersin. Tarafından kamçılanmak beni bir köpeğin kuyruk sallayışı kadar korkutuyor, bilesin. Keşke bana nereden başlayacağımı söyleyebilsen. Sana söyleyecek pek çok şeyim var ama harcamam gereken fiziksel güç beni ürkütüyor, öyle bitkinim ki. Eminim son zamanlarda yaptıklarımdan hiç de hoşnut değilsin, en azından pek hoşnut değilsin. En iyisi olsun diye uğraşıyorum. Heyecanlandığım falan yok, tam tersine çok sakin ve iyimserim. Halk önüne ilk çıkışlarım bana ne kadar iyi geldi bilemezsin. baştan kara daldım içine hiç düşünmeden. Oysa şimdi 6 aya kalmaz partideki en iyi konuşmacılardan biri olacağıma eminim. Sesim, duruşum, kullandığım dil hiçbiri aksamadı ve en önemlisi kürsüye çıkarken gözümü bile kırpmadım. Sanki 20 yıldır bu işi yaparmışım gibi. 2-3 haftaya kadar toplantılar yeniden başlayacak ve o zaman önce Dresden'de, sonra belki Leipzig'te ve nihayet Berlin'de sahneye çıkacağım. Avak Eklat, beni merak etme. Keşke her şey konuşma yapmak kadar kolay olsaydı. Her şeyden aslında iki şeyi kastediyorum. 1- Bernstein'i eleştiren yazım. Dipnot, Eduard Bernstein. 1850-1932. Ünlü Alman sosyalist kuramcı. Sosyalizmi yasaklayan yasalardan ötürü 20 yıl aşkın bir süre, çoğunlukla İngiltere'de olmak üzere sürgünde yaşamış, 1898'de gerek dünya devriminin, gerekse sınıf mücadelesinin kaçınılmazlığını reddederek, Marx'ın kuramına getirdiği eleştiri yoğun tartışmalara yol açmıştır. Morawski, PPS aleyhindeki kampanya, birincisine ilişkin güçlükleri biliyorsun. Bu konuda yine senin yardımına bel bağlıyorum. Bernstein yazısından söz açılmışken bir an önce üzerinde çalışmaya başlamak istiyorum. Bu yüzden de New Zeht'i düzenli olarak gönder, ayrıca son iki haftanın sayılarını da istiyorum. B kitaplar yani Marx. İkiye gelince yani Morawski kampanyası en kötüsü. Zürih'te olduğu gibi şimdi de onu nereden vuracağımı bilemem. İnisiyatifi ele almalıyım artık. Almanlar benden bir bomba bekliyorlar. Winter durmadan böyle söylüyor. Schönlang da, dipnot, Bruno Schönlang, SPD'nin önde gelen yayın organı Warwurst'ın yayın yöneticilerinden 1894'ten 1901'deki ölümüne kadar SPD'nin Almanya'daki ikinci önemli yayın organı olan Leipziger Volksgesetung'un genel yayın yöneticiliğini üstlenmiştir. Diğerleri de. Ama ne yapmalıyım? Hiç fikrim yok. Biraz ara verelim. Mektubun ve ilk 3 sayfanın ikinci provaları üzerinde yaptığın düzeltmeler şu anda elime geçti. Aklımı kaçırıyordum. Neyse konuşmayalım bunları. Yararı yok biliyorum. Bu sayfaları oldukları gibi göndereceğim. Yalnızca dilini düzelttim biraz. İlk kolon provalarının önce benim elime geçmemesi kötü oldu. Hamlet nasıl olsa bekliyor. Bir gün daha bekleyebilirdi. Bana sorarsan bu haliyle bazı bölümler kaymağına alınmış süte döndü. Toptan çıkarıp atsan daha iyi olurdu. Yeter bu kadar. Sen sorunlara başka gözle bakıyorsun biliyorum. 2 haftalık delice bir çalışma, bir sürü yanlış yeri vesaire. Umarım bir daha asla böyle bir iş yapmak zorunda kalmayız. Üzerinde bu kadar çalışıp çabaladığımız için tezimden nefret ediyorum. Düşüncesi bile beni çılgına çeviriyor. Bu yüzden de çalışma yöntemimiz konusunda vardığım bazı sonuçlardan söz etmek istiyorum. Bugüne dek çalışma düzenimiz boş yere sağlığımızı ve enerjimizi tüketmemize neden oldu. Düpedüz delilik bu. Gözle görülür sonuçlar üretmeyen çabalar saygı değil, alay konusu edilmelidir. Azami sonucu askeri çabayla elde etmek. İlke bu olmalı. Ben uygulamaya başladım bile. Huzur içinde, rahat rahat, kızmadan, sinirlenmeden, bir konu üzerinde gereğinden fazla durmadan çalışmak benim yöntemim bu. Konuşmamı bu yöntemle yazdım. Leipziger, Volksgesetung için yazacağım yazıyı da böyle yazacağım. Ancak bazı durumlarda oranı ne olursa olsun çalışma çok olarak nitelenmeyebilir. Bu adım adım, dipnot, Lüksemburg'un von Stufe zu Stufe der, adım adım Polonya'da Burjuva sınıflarının tarihi adlı yazısı. 1897'de Neo Zeit'te yayınlanmıştır. İçin geçerliydi. Bernstein yazısı için de öyle çünkü bu gibi çalışmalarda emek boşa harcanmamış oluyor. Biçimin büyüklüğünde ve uyumunda yazısının cilasında kendini belli ediyor. Ama şasise de çıkan KP yazısı ya da benim tez uğruna böyle çalışmam düpedüz delilik. Takdir edilmek bir yana kimse farkına bile varmaz. Elbette düzeltilmesi gereken veri yanlışlarından söz etmiyorum. Senin edebi mikroskobunun altına girince birer dağ gibi görünen binlerce karınca yuvasından söz ediyorum. Özetle, geçmişte harcadığımız çabalarla sağladığımız sonuçları kıyasladığımda utanıyorum. Tamam bitti, bu kadar. Bundan böyle kolay, neşeli bir çalışma, ciddi ama uzatmadan düşünme, olan olmuştur tavrı, anında karar ve anında uygulama sıyırıp gideceğiz. Tek bir yanlış yapmaksızın böyle çalışıyorum bir süredir. Eğer burada halk önüne çıkmayı başaramadımsa benim suçum değil bu. Hazırdım ve Olanak tanınmış olsaydı gayet iyi olacaktı, hatta fevkalade. Sanırım yeterince övündüm. Sana kendimden, senden ve daha 1 milyon kişisel şeyden söz etmek istiyorum. Kendim hakkında yazacağım pek bir şey yok aslında. Daha önce yazdıklarımı tekrarlamak isterdim ama sen yine yanlış anlarsın, üzülürsün. İçim buz gibi ve sakin. Kişisel, sana ilişkin olduğunu sanmışsın. Oysa ben kendi halimden yakınıyordum. Hala da sürüyor. Öldürücü bir duyarsızlık bu. Bir otomat gibi davranıyor ve düşünüyorum. Hareketleri yapan ben değilmişim, bir başkasıymış gibi. Nedir bu? Anlat bana. Neyin eksik diye soruyorsun. Yaşam. Eksik olan bu işte. İçimde bir şeyler öldü gibi. Korku, acı, yalnızlık duymuyorum. Bir ceset gibi. Zürih'teki benle bugünkü ben sanki iki bambaşka insan. Düşüncelerimde bile o günkü ben başka birisi sanki. Mektubunda annenin ölümünden ötürü çektiğin acıdan söz ediyorsun. Belki artık aynı acıyı yaşarken benim neler duyduğumu anlarsın. Hiç durmayan ya da geçmeyen bir acı bu. Bir gün için olsun. Zürih'teyken bana inanmadığını fark ettiğim için duygularımı kendime saklamayı daha uygun görmüştüm ama bu acı hem orada hem burada hep benimle birlikte. Özellikle de geceleri yatağıma yattığımda yüksek sesle inliyorum. Seni bilmem ama ben yitirmişlik duygusu yüzünden ya da kendi adıma acı çekmiyorum. Beni kemiren düşünce, o hayat ne demekti, ne anlamı vardı, yaşanmaya değer miydi? Bundan daha korkunç bir soru düşünemiyorum. En beklenmedik, en garip zamanlarda üzerime çullanıyor. Dün kardeşim için Profesör Ölenburg'u görmeye gittim. Birkaç saat beklemem gerekti ve o sırada yine bu düşünceler çevreledi beni. Kendimi tutamadım ve ağladım. Çok şükür gören olmadı. Bunu okurken nasıl huzursuz olduğunu görür gibiyim. Kendim hakkında yazışım bencilliğimden değil. Yalnızca yazdığın o basit sözcükleri, artık kimsem kalmadı, anladığımı göstermeye çalışıyorum. Bu konuya nereden geldik, unuttum. İzlenimlerimi soruyorsun. Anımsanmaya değer biricik izlenimimi zaten yazmıştım. Buğday tarlaları ve Polonya kırları. Ruhumda başka hiçbir şey iz bırakmadı. Nedense insanları önemsemiyorum. Berlin'in farkında bile değilim. Aklımda hep Silezya, küçük bir köy. Seninle öyle bir yerde olmayı düşünüyorum. Senin de aynı şeyleri duyumsayacağına kendimi inandırdım. Buğday tarlaları arasında dolaşır. İkimiz de yeniden nefes almaya başlardık. Yanıtlamadın. Sana çekici gelmiyor mu bu fikir? Mümkün olabileceğini düşünemiyor musun? Bu aklıma mali durumumuzu getirdi. Elimdeki ancak ay başına kadar idare eder. Cebimde birkaç mark kalabilir bile. Çünkü süte çok para veriyorum. Günde 1 litre ve akşam yemeği için de 3 yumurta. Ayrıca posta masrafım hayli yüksek. Schönlank'ın aklına estiğinde beni ziyaret edebileceğini düşünmen çok yanlış. Yazılı bir not göndermeden gelemeyeceği kendisine bildirildi. Odam Zürih'tekine bir hayli benziyor. Eski bir yatak ve bir gece masası. Köşedeki lavabo pek göze çarpmıyor. Mobilyası zarif. Koskoca bir piyano var. Yerleri İsviçre usulü cilalattım. Üzerinde asma çardağı olan ve bahçeye bakan balkonunda küçük bir masa ve iskemleler var. Kitaplar ve Beethoven da elime geçtikten sonra kimi istersem rahatça davet edebilirim odama. Bir avize ve bir de çalışma masası var. Biraz da dedikodu. Plater yazılarımdan birini okumalarını edebiyat sınıfındaki öğrencilerine salık vermiş. Dipnot. Julius Plater, Zürih Üniversitesi'nde siyasal bilimler profesörü. Kuzen söyledi. Grasberg'den duymuş. Parvus Dresden'e gitmem için beni kandırmaya çalışıyor. Gazetede yine bir devrim yapmaya kalkıştı. Şimdi gelemeyeceğimi yazdım. Sen buraya gel dedim. Burada çok işime yarar. Beni Ledebour ve ötekilerle tanıştırır. Dipnot, George Ledebour, FPD yöneticilerinden, Walrost'un yazı kurulu üyesi, yayın yöneticisi. Ganelin Berlin'e yerleşti. Rachele Abramovis, Moskova'da tutuklanmış. Dipnot, Salomon Ganelin ve Rachele Abramovis, Rus devrimcileri. Öf, bıktım bu laflardan. Senden ve kendimden söz edeceğim. Kohler denilen o kadının evinde yaşamaya nasıl dayanıyorsun anlayamıyorum. Dipnot, Bayan Kohler, Yogiyes'in Zürih'teki ev sahibesi. Onu düşündüğümde bile bir fena oluyorum. Elbette sana farklı davranıyordur. Yeni Rus partisi hakkında ne düşünüyorsun? Doğal olarak benim gibi herhalde düzenbazlar ama gene de başardılar. Ancak gazetelerde bekledikleri türden bir gürültü kopartamadılar. Zamanlama yanlıştı, hiç kuşkum yok. Newsaid, Axelrod'un yapılmamış bir konuşma ya da düşünülmemiş düşünceleri ile onları izleyecektir. Dipnot, Pavel Axelrod, 1850-1928, Rus Sosyal Demokrat Partisi'nin ilk önderlerinden. Menşevikleri desteklemiştir, İsviçre'de sürgün olarak yaşamıştır. Warwise'da abone oldum, sana petit röp geliyor mu? Bana gönderir misin? Tek bir Fransızca sözcük duymak umuduyla kıvranıyorum burada. Sana bütün gün ne yapıyorsun diye soracaktım ki o lanet olası kolon provalarını hatırladım. Tanrım, benim boyunduruğumu silkip atamıyorsun bir türlü ama bu son. Şu düzeltmeler de bitsin, zamanını dilediğin gibi kullanabileceksin. Eminim üniversiteye gitmiyorsundur artık, doğru değil mi? Bugünden tezi yok. Ben çok düzenli bir programa sokacağım kendimi. Kütüphaneden bazı kitaplar aldım. Kuno, Fischer ve başkaları. Ve her gün düzenli olarak okuyacağım. Gaspe'yi ve İtalyan gramerini göndermeyi unutma. Provalar yüzünden yemek de mi yemez oldun? Korkunç bu. Tanrı'nın gazabı dolaşıyor olmalısın ortada. Biricik aşkım, kendine çeki düzen ver biraz. Çok ve düzenli yemek ye, olur mu? Aşkım, lütfen bana neler yaptığını yaz. Mutlaka yürüyüşe çık. Sen Zürih'te bol bol yürüyebilirsin. Ben nerede yürüyebilirim ki? Pis sokaklarda mı, yoksa dadılarla bebelerden geçilmeyen o aptal Tigerten'de mi? Neyse ki bahçemden bol bol temiz hava geliyor. Geç oluyor, çıkıp mektubu postaya vermeliyim. Dipnot, 14 Eylül 1899'da Lüksemburg Yogiyes'e her mektubunu postaya yetiştirmeliyim diye bitirmekten vazgeç. Artık sıkılmaya başladım diye yazacaktır. Derhal yaz ve artık bana kızmadığını söyle, lütfen. Senin. Vatandaşlık işin ne oluyor? Neden bu soruyu yanıtlamamakta ısrar ediyorsun? 13. mektup, Berlin, Pazartesi, 27 Haziran 1898. Diyodüşka, altınım, yazdığın o sitem dolu kötü kart şimdi elime geçti. Uzun mektubumu almış olmalısın. Bana ne kadar haksızlık ettiğini de böylece anlamışsındır. Bu düşünce beni biraz olsun teselli ediyor ama o kart gene de tadımı kaçırdı. Onun için okumaktan vazgeçip sana yazıyorum. En sevdiğim, nasıl da bu kadar acımasız olabilirsin? Benimle nasıl böyle konuşursun? Aklını mı kaçırdın? Beni ne kadar üzdüğünü bilemezsin ama aldırma. Yazıyorum çünkü nasıl olsa yazacaktım. Düşündüklerimi ve duyduklarımı yazmam bana neden bu kadar zor geliyor biliyor musun? Son mektubumda sana söylediklerim, kendimi ölü gibi hissediyorum demiştim. Tam anlamıyla doğru değil. Nedenini dün yolda yürürken birden fark ettim. İşte birlikteki bütün yaşamımız o denli işlerin etkisinde ki, istesem de istemesem de kişisel izlenimlerim artık bana anlamsız gelmeye başladı. Ruhsal durumlarım önemsiz. Gerçekten de ruhsal durumlarımın varoluşu bile iğrenç geliyor bana artık. Yazmak bir yana, onları yaşamak bile istemiyorum. Neredeyse içgüdüsel olarak benim için anlamlı olan tek şey eylemler ve sonuçları. Yanılıyor olmam çok mümkün ama bana öyle geliyor ki senin için de önemli olan tek şey bu. Gerisi hep şeytanın işleri. Yakınıp durduğum ve ancak dün gerçekten ne olduğunu anlayabildiğim ölülük hali işte bu düşünme biçiminden kaynaklanıyor. Belki de her türlü kişisel duygunun uyandırdığı bir tiksinti, bir nefret bu. Ya da yalnızca elle tutulur sonuçları onaylayıcı bir tavır. Böyleyse eğer hiç şaşmam.